Ayrım 14.
Düşünüyorum da bu konuda Avrupalılara imrenmemek elde değil. İşte burada da tanık olduğumuz gibi eski yapıları korumayı ne güzel başarmışlar. Valletta sanıldığı kadar büyük bir kent değil. Hatta yarım gün içinde tüm kenti yürüyerek gezmek mümkün. Maltalılar eskiyi koruyarak kentin büyümesine hiçbir zaman izin vermemişler. Cumhuriyet Caddesi'ni kesen daracık ara sokaklara daldıkça daha bir hoşuma gitmeye başlıyor Valletta. Cumbalı evleri, sarayları, kiliseleri, katedralleri, hanları, müzeleri, surları ve kısacası tüm tarihi yapıları ile kent gerçekten bir açık hava müzesini andırıyor. Derken caddenin sonunda karşımıza görkemli surları ile San Elmo Kalesi çıkıyor. Valletta, büyük kuşatma olarak tarihe geçen Osmanlı kuşatmasından bir yıl sonra, yani 1566 yılında Saint-Jean Şövalyeleri tarafından kurulmuş. Osmanlıların burasını işgal etmesinden korkan şövalyeler, belki de Avrupa'nın en sağlam sur ve kalelerini yaptırmışlar. Valletta'nın batı ucunda yer alan bu görkemli kale, 1565 kuşatmasında Türk bombardımanlarına hedef olmasına rağmen bundan bir yıl sonra Valletta'nın kuruluşu sırasında şövalyeler tarafından yeniden inşa edilmiş. Ama Valletta esas şoku İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşamış ve yoğun bombardımanlar nedeniyle hemen hemen bütünüyle tahrip olmuş. Daha sonra ise İngiliz hükümetinin parasal desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş ve eski mimari dokusunu kazanmış. Dünyada geniş yankılar uyandıran ve ülkemizin de aleyhte propagandasını yapan ünlü Midnight Express filminin hapishane sahneleri San Elmo Kalesi'nde çekilmiş. Zaten Malta bu zamana kadar birçok defa film platosu olarak kullanılmış. Daha sonra bütün Valletta'yı kuşatan surları takip ederek aşağı Baracca bahçelerine kadar uzanıyorum. Baracca, Malta dilinde bahçe anlamına geliyor. Burası Malta'nın birkaç yeşil alanından biri. Aşağı Baracca bahçelerinden yukarı Baracca bahçelerine giden yolu takibim sırasında farklı renklerde ve değişik mimari ögeleri taşıyan balkonlu ve cumbalı evlere rastlıyorum. Malta'ya ayak bastığımdan beri bu denli güzel evi ilk defa bir arada görüyorum diyebilirim. Evlerin güzelliğinin yanı sıra yol kenarına dikili yemyeşil ağaçların arasından gözüken nefis deniz manzarası, sokaktaki dinginlik ve temizlik gerçekten büyüleyici. Bence sadece Valletta'nın değil, Malta Adası'nın en güzel yeri burası olmalı. Tam karşımda üç şehir diye adlandırılan Vittoriosa, Sengela ve Kospiklia'nın oluşturduğu mekan ve bu şehirler arasında uzanan koylar. Büyük liman ile birleştiğinde ortaya doyumsuz bir manzara çıkıyor. Yabancı filoların da demirlediği büyük limanın girişini sağda San Elmo Kalesi, solda ise Rica Soli Kalesi koruyor. Üç şehirden biri olan Vittoriosa'nın en uç noktasında inşa edilmiş ve Valletta ile karşı karşıya olan San Angelo Kalesi, yukarı Baracca bahçelerinin terasından çok heybetli gözüküyor. Söylendiğine göre Malta'yı 16. yüzyılda kuşatan Turgut Reis komutasındaki Türk donanması şövalyelere karşı savaşı burada kaybetmiş. Gezim diğer görkemli tarihi yapılardan olan caddenin solundaki Santa Sofia Sarayı ve sağındaki San Roque Kilisesi önünden geçerek devam ediyor ve sonunda Madina'nın en uç noktası olan Tessur Meydanı'na ulaşıyorum. Buradan Valletta, Mosta gibi adanın bazı kentlerinin panoramik görüntüsü gözler önüne seriliyor. Ana caddeyi kesen daracık sokaklara da bir göz atmadan ayrılmak istemiyorum Madina'dan. İki ya da tek katlı, her yerde karşılaşılan sarımsı Malta taşından yapılmış cumbalı evleri, evlerin pencerelerinden sarkan çiçekleri, zarif sokak lambaları ile insanı cezbetmeye yetiyor bu sokaklar. Madina'nın bu tarih kokan sessiz ve sakin sokaklarında dolaşırken insanın içini inanın bir huzur kaplıyor. Rabat, Madina'nın aksine birçok bar, restoran ve mağazayı bünyesinde barındıran, daha geniş bir alana yayılmış ve oldukça canlı bir yaşamın sürdürüldüğü bir kent. Orta Malta'nın ticari merkezi. Zaman içinde Madina'nın nüfusu azalırken Rabat'ınki artmış. Roma döneminde ise Rabat ile Madina tek bir kentmiş. Araplar burayı istila ettikten sonra Madina'yı Rabat'tan ayırarak korumuşlar, Rabat'ı da bir banliyo durumuna getirmişler. Madina günümüze kadar öylesine iyi korunmuş ki 1963'teki depremde bu tarihi kentin büyük bir kısmının yıkıldığına insan inanmıyor. Bugün her iki kent, kiliseleri, şapelleri, sarayları, Roma dönemi kalıntıları ve birbirinden güzel cumbalı evleriyle turistler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Madina'dan çıkıp Rabat'a girdiğim zaman meydanda St. Paul heykeli ile karşılaşıyorum. Malta'nın azizlerinden biri olduğu için adanın birçok yerinde St. Paul ile ilgili bir şeye rastlıyor insan. Daha sonra meydanı geçip şehir merkezine yaklaştığımızda Valletta'daki gibi cumbalı evler göze çarpıyor. Yalnız çoğunda yeşil renk hakim. Kapıları, kapı tokmakları ve pencere içlerine konulan süsleriyle oldukça göz alıcılar. Rabat özellikle kiliseleri, şapelleri ve Roma dönemi kalıntıları ile ön plana çıkan bir kent. Bunlar içinde en önemlisi de St. Paul Kilisesi. Kilise 1575 yılında inşa edilmiş ve Malta'nın erken Hristiyanlık şapellerinden biri olmuş. Bir de burada St. Paul'ün günlerini ibadet ederek geçirdiği, kendi adını taşıyan bir mağara var. Madina ve Rabat gibi iki güzel kenti oldukça sıcak bir havada sokak sokak gezdikten sonra karnımın iyice acıktığını hissetmeye başlıyorum ve hemen meydandaki bir restorana giriyorum. Malta mutfağı kendisine yakın olan İtalyan ve Arap mutfaklarından etkilenmiş. Bunu yemeklerde kullanılan sos ve baharatlardan da anlamak mümkün. Balıkçılık önemli bir geçim kaynağı olduğundan deniz ürünlerinden hazırlanmış çok çeşitli yemeklere de rastlanıyor. Tavşan eti de tipik bir Malta yemeği. İçkilere gelince şarap en çok içilen içkilerin başında geliyor. Şarapçılık da tüm Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi önemli bir yere sahip. Şaraplarının içimi de oldukça güzel. Adada ulaşım rahat olduğundan otobüsle Rabat'tan Sliema'ya geçmek hiç de zor olmuyor. Sliema adanın kuzey kıyısında önemli ve büyük bir kent. Valletta, Rabat ve Madina gibi kentlerin aksine burada yeni yapılar dikkat çekiyor. Önce San Julian's koyundan başlıyorum. Sliema gezimi. Luzzu denilen çok renkli balıkçı tekneleri koyu daha da güzelleştiriyor. Bu güzelliği doyasıya seyredilmek için koyu karşıdan gören bir bar restorana oturarak bu sıcak günde içimi serinletecek soğuk bir birayla bu manzaranın keyfini alabildiğine çıkartıyorum. St. Julian's aynı zamanda Malta'nın eğlence merkezi. Barların, diskoların, gece kulüplerinin bolca bulunduğu bir mekan. St. Julian's'dan ayrıldıktan sonra kıyı şeridini takip ederek Sliema'nın merkezine ulaşmaya çalışıyorum. Deniz kıyısında inşa edilmiş çok katlı lüks binalar Maltalı zenginlerin ikametine ayrılmış. Denizin kokusu hariç bazı yerleri İzmir'in birinci kordonunu hatırlatmıyor değil hani. Sliema'ya vardığımda bir süre küçük körfezi, oradaki gemileri ve hemen solumda yer alan başkent Valletta'nın tarihi binalarını seyredalıyorum. Kulaklarımı rahatsız eden ana caddenin yoğun gürültüsü benim bu güzel manzaraya olan ilgi ve konsantrasyonumu azaltmıyor. Deniz kıyısında ileriye doğru yürüdükçe Valletta daha bir yakınlaşıyor. Denizle bütünleştiğinde öylesine görkemli ki. Sokak aralarına girdiğimde Sliema'nın o kalabalık ve canlı büyük kent havası daha iyi hissediliyor. Malta'ya geldiğimden beri dolaştığım ve çoğu tarihsel özelliklere sahip olan kentlerden çok farklı Sliema. Halbuki seneler önce burası sakin ve yapılaşmanın çok az olduğu küçük bir yerleşim yeriymiş. Zaman içinde büyümüş ve halkın en fazla ikamet ettiği bir kent olmuş. Saat 17.30'u gösteriyor ve havanın kararmasına sadece 2 saatlik bir süre kalmış olduğunu fark ediyorum. Bu süreyi son kez Valletta'da güneşin batışını seyrederek değerlendirme isteğiyle yola koyuyorum. Kentin anıtsal kapısından geçerken artık iyiden iyiye yorulmuştum. Sabahtan beri büyük bir gayretle birkaç kenti sokak sokak gezmiş ama yine de içimizdeki gezme tutkusu aşkımın bu saatinde beni Valletta'ya kadar getirmişti. Kentin bana göre en güzel yerlerinden biri olan yukarı Baracca bahçelerine tırmanırken baldırlarımın sızladığını hissediyorum. Ama her şeye değerdi buradaki güzelliği, adadan ayrılmadan önce son bir defa daha yaşamak. Yukarıya vardığımda şahit olduğum manzara beynimde yarattığımdan çok daha güzel. Güneş yavaş yavaş batarken esen hafif bir rüzgar bedenin bu ılık ilkbahar akşamında serinletiyor. Kente tamamen bir sessizlik çökmüş. Orada bulunan sıralardan birine oturarak tüm görkemiyle karşımda duran San Angelo Kalesi'ni ve denizin laciverde çalan maviliğini seyrediyorum. Benim için hoşuma giden bir ülke ya da şehirden ayrılmak her zaman zor olmuştur. Bulunduğum yeri çoğu kez doymadan terk etmek zorunda kalmışımdır çünkü. Şimdi de öyle olacak gibi. Bu gezim de buradaki güzelliklere doyamadan bitiyor. Otobüsün penceresinden son bir kez el sallıyorum bizi geçirmeye gelen Maltalı otel personeline. Aslında bu el sallayış Malta'ya bir elveda ama sonsuza dek değil. Bir gün yine bu güzel ülkeye döneceğim ve o sıcacık insanlarıyla yine birlikte olacağım çünkü. Saraybosna'yı parçalayanlar yüzlerinizi dünyada herkes tanımalı. Firuzan. Firuzan, ilk kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikaye Armağanını kazanan Firuzan, 12 Mart dönemini anlattığı ilk romanı 47'liler ile 1975 Türk Dili Kurumu Roman Ödülünü kazandı. Eserleri birçok yabancı dile çevrildi. Çektiği Benim Sinemalarım isimli filmi 1990'da Cannes Film Festivali'nde 158 film arasından seçilen 8 filmden biri olarak gösterildi. Yazarın diğer eserlerinden bazıları Kuşatma, Berlin'in Nar Çiçeği, Ev Sahipleri, İşte Bizim Rumeli, Redife'ye Güzelleme. Bu bölüm Firuzan'ın Yapı Kredi Yayınları tarafından 1995 yılında yayınlanan Balkan Yolcusu isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Geçiyorum gençliğimizin sokaklarından bir sokak arıyorum adımı taşıyacak. Kocaman geçit sokakları bırakıyorum tarih büyüklerini. Tarih sürüp giderken seni sevmekten başka ne yaptım ki ben? İzzet Sarayliç. Srebrenica bugünlerde Birleşmiş Milletler gücü tarafından boşaltılıyor. Sırpların amaçladıkları da böylece yerine gelmiş oluyor. Ne istiyorlardı? Boşaltılarak ya da teslim alarak Saraybosna'yı Boşnaklardan arıtmak. Artık bu büyük çelişki somutlaşıyor. Srebrenica Sırplar için bence çok kolay bir yolla onlara bırakılıyor. Osmanlılar Bosna'yı fethedip 100 yıl sonra da Sırpları buraya yerleştirmişlerdi. Rumeli'deki sınırlarda Sırplar nöbetçilik yapıyordu. Onlar da Ortodoks kiliselerini Bosna'nın batı yöresine yükselttiler. Dövüşçülüğüyle öne geçen bu tebaalarına Osmanlı öbür milletlerine davrandığı gibi davrandı. Devşirme yoluyla Dirina bölgesinden seçtiği çocuklardan biri de geleceğin ünlü Sokullu Mehmet Paşası olacaktı. Ve Osmanlı'ya Saraybosna bölgesi çok etkili olan devlet adamları yetiştirdi. İmparatorluğun yeteneğe ve zekaya gösterdiği bu olağanüstü dikkat, yükselmesindeki nedenleri de bize yeniden hatırlatmaktadır. Balkanlarda devşirme olayının yorumu kan hakkıydı değerlendirmesiyle yapılıyor ve Osmanlı kan hakkını alırdı diyorlar. Eski Yunan'dan doğu masallarına, günümüzde de Bertolt Brecht'in de tartıştığı bu konu sanıyorum ki daha uzun yıllar tartışılacaktır. Çocuğa verilen emek mi yoksa onu doğurmak mı çocuk üstünde hak sahibi kılar insanları? Üstelik Osmanlı uç bir örnek de verir insandaki yeteneğe dikkatinde. Bir savaş esiri olarak payitahta getirilen bir genç, sonra Osmanlı'nın matbaaya geçişinde bu işin başına getirilir ve biz onu tarihte İbrahim Müteferrika diye tanırız. Bir yeteneğin gündelik bir hayattan, bir köy ortamından çıkarılıp parlamasına verilen değere ödenmiş bir kan hakkı demek, çok uçlu soruları da içinde her zaman barındıracak bir yargıdır. Güçlü sağrılarında çifte sepetler taşıyan atların, bunların içine doldurulan çocukların, annelerinin yaşadıkları kitaplar dolusu anlatılabilir. Oysa Sırplar, 600 yıllık intikamlarını şimdi 1990'ların ortasında kadınları, erkekleri, çocukları öldürüp kanlarını akıtarak alıyor kan haklarını. Yapılanları dinledim. Bir edebiyatçı olduğum halde bunları niteleyecek en güçlü en diri sözcükleri asla bulamadım. Kimsenin de bulabileceğine inanmıyorum. Her anlatılanda sözcükler bu konu için boş, zayıf kaldı. Üstelik Boşnaklar Osmanlı'yla gelmemişti Saraybosna'ya. Bu insanlar, Kral Sigmund'un Haçlı seferlerinde de kutsal üçlüye inanmadıkları için kılıçtan geçiriliyorlardı. Bulgar kökenli Bogomillerdi, Hristiyandılar ama farklı düşünüyorlardı. Osmanlılar geldi, çok kez yaptıkları gibi kılıç zoruyla kimseyi İslam'a çağırmadılar. Başka denenmiş güçlü metotları vardı onların. 1364'teki Sırp sındığı zaferinin ardından Osmanlılar genişleyen imparatorluğun millet dediği azınlıklarına egemen olan idarelerini de güçlendiriyordu. Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın ordu ve maliyeye getirdiği yeni yöntemler bunun ilk kanıtlarıydı. Yeniçeri Ocağı'nın temelleri atılıyor, Enderun ulemaları eğitimlerini çağlarının dünya bilgileriyle donatıyorlardı. Ele geçirilen yerlerdeki büyük toprak sahipleri vergilendiriliyordu. Müslüman olmayı seçerlerse vergiden muaftılar. Paranın çekiciliğini iyi bilen Rumeli feodallerinin çoğu bu yolu seçmişlerdir. Ya paranı ya dinini, karar senin. Bogomiller için bu olanların doğrusu pek önemi yoktu. Onlar Katolik ve Ortodoks kilisesinin dışındaki bir Hristiyanlığın peşindeydiler. Ne Sırplar gibi Ortodoksluğun caymaz kılıcı olmak hevesindeydiler, ne de Katolikler gibi yüzleri Roma'ya dönüktü. Bogomil inançlarında et yemek, şarap içmek, dünya nimetlerine önem vermek günah sayılıyordu. Böylece İslam'ın onlara yakın gelen kutsal kitabını kabul etmek de kolay oldu. Üstelik Katolik ve Ortodoksların geçmişte onlara reva gördükleri şeyleri de unutmamışlardı. 11. yüzyılda Bizans'a götürülen ataları, öteki Hristiyanlara da köklü unutamayacakları bir gözdağı vermek için yakılmıştı. Bosna Hersek için ilk hatırlamalarım bunlar. Slovenya'ya Ljubljana havaalanından giriyoruz. Kısa süre önce savaştan çıktığını bildiğim ülkede buna ait en küçük bir iz yok. Geniş bir sınır paylaştığı Avusturya'nın düzenini yansıtıyor Slovenya. Almanca sözcüklerle tanıtılan ürünler zengin ambalajlarında. Havaalanı tümüyle elektronik donanıma sahip. Hertz'ten araba kiraladıktan sonra Hırvatistan'a bağlanan karayolu öğrenilip gaza basılarak Zagreb'e doğru yol alıyoruz. Çevrede dingin bir yeşillik, otlayan gürbüz hayvanlar, duru mavi gökyüzü, küçük sevimli kiliseler var. Makedonya'nın sert doğasıyla buranın görünen belirgin hiçbir ilgisi yok. Slovenya'nın engebesiz doğası iki yanımda bir oda müziği parçası gibi dingin akıyor. Zagreb'de Dubrovnik Otel'de değişik ülkelerin insanları var. Fransız televizyoncular, Almanlar, Hırvat Boşnak ordusunun askerleri, bir de Birleşmiş Milletler'in mavi berelileri. Zagreb'den savaş bir hafta öne çekilmiş. Alanı açılan yan caddelerde bombaların yıktığı ilk yapı var. Zagreb, ağırbaşlı güzel bir kent. Praga anımsatan bir ışığı ve içe dönük bir görkemi var. Ana alanı çevreleyen kitapçı vitrinleri görene bir savaşı umdurmayacak zenginlikte. Onu da çok beğendiğim kentler listesine alıyorum. Otelin bir bölümü sığınmacılara ayrılmış. Bu insanlar büyük salonda bir öğrenci düzeniyle yemek yiyorlar. Ara katlarda küçük çocuklar koşuşuyor. Anneler bebelerini avutmaya çalışıyor. Otel girişinde karşınıza düşen duyuruyu hemen görüyorsunuz. Fransa vizesi için başvuracaklara yer ve saatleri açıklanıyor. Bosna Hersek ile ilgili konular için gazeteci Ayet Arifi'yi arıyoruz. Bosna Hersek'e ne olursa olsun gitmek gerek. Bu tarihi bir tanıklıktır diye düşünüyorum yolculuğun başından beri. Ayet Arifi izlenmesi gereken yolu açıklıyor. Dikkatli olunmalı. Biliyorsunuz Sırplar Hırvat topraklarındadır. Spilt'e kadar deniz kıyısını takip edin, bu uzun yoldur ama içerilere giremezsiniz, Sırplar var. Yolu 100 metre bile şaşırmamak gerek. Kıyıyı hiç bırakmayacaksınız. Önce Rijeka, oradan Kırk'a dönmeden Novi Starigard'dan Zadar'ı bulacaksınız. Oradan Sibenik geliyor, sonunda Spilt. Orada gece kalmalısınız çünkü yola çok erken çıksanız da gece yarısı varırsınız. Bize bir yol haritası gerek ama dükkanlar henüz kapalı. Zagreb'in tramvayları çalışmaya başladığı anda biz otelden çıkıyoruz. Park yerinin yanındaki bir turizm acentesi dikkatimi çekiyor, üstelik açmışlar orayı. Şansımı denemek istiyorum. Yönetici kadına isteğimi söyleyince, bizim karayolları haritası bugünlerde yeniden basılıyor. Her şey değişti ya, diye açıklıyor. Yüzümde neler gördüyse bana bir an bakıp, durun sizin için bir şeyler bulmaya çalışacağım, diyor. Geri döndüğünde elindekini uzatıyor. Eski bir haritadır bu, 81 Nisan'ında basılmış. Borcumuzu soruyorum, hiçbir şey gerekmez çünkü biliyorsunuz, diyor. Bu artık tarihi oldu. 1980'den beri öyle olabileceğini sanmadan tarihi oluveren ne çok şeye sahip olduğum geliyor aklıma. İki Almanya'dan kalan pullar, kitaplar, belgeler, Çekoslovakya'dan, Prag'dan fotoğraflar, plaklar, şimdi de Yugoslavya'dan kalacak olanlar. Tarihin şiddetli bir kayma, sarsılma döneminin içinde olduğumuz açık. Yugoslavya'nın Adriyatik kıyıları çekici bir güzellikte. Sırpların denize çıkmadan da bu savaştan vazgeçmeyecekleri de ortada. Silme betondan yazlık, korkutucular yerine buralara yeşilliklerin içine az katlı konutlar yapmışlar. Zadar'a doğru savaşın izleri beliriyor. Bombalanmış evler, işlevlerini yitirmiş fabrikalar. Turistik zamanların barışçı izleri siliniyor. Yanımızdan savaşa giden yardım kamyonları, Kızıl Haç hastane arabaları, Kızıl Haç işaretli çok lastikli ağır uzun araçlar. Güçlü telsiz donanımlarıyla Birleşmiş Milletler'in zırhlı arabaları, mavi bayraklı kamyonlar dolusu asker geçiyor. Zadar'da artık sivil denebilecek bizim arabadan başka araba yok trafiğin içinde. Haritada gösterilen yol içinde hızla giderken çevremizin boşaldığını görüyoruz. Geri vitese basıp ayrıldığımız noktaya geldiğimizde Hırvat asker ve polisleri bize şaşkınlıkla bakıyor. Spilt'e bağlanan karayolunun bir hafta önce Sırplar tarafından işgal edildiğini açıklıyorlar. Bizimkiler HVO onlarla orada savaşıyorlar. Peki biz Spilt'e nasıl gideceğiz? Feribotla. Denizi derin virajlarla aşıp bulunduğumuz noktaya yükselerek gelen yol, yenilerde açılmış bir dönüşle derin bir yerden aşağı inip gözden kayboluyor. Feribot iskelesi oradaymış. İskeleye bağlanan noktaya kadar da 3-4 kilometre uzunluğunda bir araç konvoyu var. Konvoyun ne bittiği ne başladığı yer görünüyor. Peki biz ne yapacağız? İneceğiz aşağı, denizi geçerek Spilt'e gideceğiz. Yüzlerce kilometre yol. Zagreb'e geri dönmek için yapılmadı elbette. Epey bekledikten sonra iskeleye inen yokuşa sapıyoruz. Yol toprak ve çakıl. Yanımızdaki yüksek kasalı kamyonlar bu dar yolu tonlarca ağırlıklarıyla daha da bunaltıcı yapıyor.